Ayrım 2.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Gerçi ovaya gelen adamları köylülerden gören olmamıştı. Göremezlerdi de zaten. Onca yolu yürüyüp yanlarına varıncaya dek adamlar otomobillerine binip çoktan başkente dönmüş olurlardı. Kadeyi hızla dikip bıyıklarını sıvazladı. Soluğu tıkanmak üzereydi gene, üşüyordu. Ceketinin önünü kapatıp büzüldü bir süre, sonra düğmeyi çözdü nedense, bedenini dik tutmaya çalıştı. Derken karısıyla oğlunun kollarında buldu kendini. Merdivenin başındaydılar. Karısı hiç konuşmuyordu ama oğlu arada bir homurdanıp başını sallıyordu. Onun ne dediğini anlayamıyordu muhtar. İki adımda bir durup belini geriye bükerek yüzüne bakıyordu yalnızca. Aşağıya indiklerinde bunu da beceremez oldu artık. Başını göğsüne düşürüp soluğunu kesti. Yatağa uzatılmadan önce de böğüre böğüre kustu. Domates dilimleri çıktı boğazından. Ağzından gelişi güzel kıyılmış marul yaprakları sarktı. Gözleri dana gözü gibi büyümüştü. Bir eliyle karnını kucaklarken ötekiyle boşluğu yakalamaya çalışıyordu. Başını yastığa koyunca derin bir soluk aldı. Gece boyunca dam başında rakı içtiğini sanıyordu. Bugün akşama dek uyandırmayın beni, dedi. 3. Berber camın önüne dikilmiş, gözlerindeki cellat gözleriyle hala köy meydanına bakıyordu. Buraya geldiğinden beri zorunlu birkaç söz dışında hemen hemen hiç konuşmamıştı. İstese de konuşacak şey bulamıyordu zaten. Belleğinde geçmiş diye bir şey kalmamıştı. Uzaklara geldiğini anımsıyordu yalnızca, çok uzaklardan. Ama orası neresiydi? Bu köye gelmeyi kendisi mi istemişti ve yola hangi amaçla düşmüştü? Bilmiyordu. Bu konuda yüzlerce düşünce yaratmıştı kafasında. Yüzlercesini de öldürmüştü. Daha önce belki bir şehirde oturuyordum demişti bir gün. Evim vardı söz gelimi, balkonum vardı bahçeye bakan, karım vardı tatlı düşler gibi, çocuklarım vardı. Bir de dükkanım tabii, berbersem. İşlek bir caddedik, köşe başı. Müşterilerim sonra, kimi genç, kimi yaşlı, kimi konuşkan, kimi sessiz. Bir de dertlerim. Ardından müşterilerin dertleri. Alamadım, satamadımlar, yapamadımlar, diyemedimler, gidemedimler. Acaba onlardan mı sıkılmıştım diye geçirmişti içinden. Yani dağlara mı kaçmıştı şehrin ellerinden kurtulup? Berber dükkanındaki gerekli malzemeleri bir bavula doldurarak bir akşam karanlığında yollara mı düşmüştü tek başına? Gecelerden mi geçmişti kendinden geçercesine? Dağlardan mı, ovalardan mı geçmişti nereye gittiğini bilmeden? Sonra bu köyün biricik berberi olan Cıngıl Nuri'nin artık mesleğini sürdürmediğini sezerek dağlardan inip muhtarlık odasının önünden mi gelmişti? Bütün bunların hiçbirini bilmiyordu. Belki de hala bir şehirde yaşıyordu. Dükkanındaydı şimdi. Sabun ve krem kokularına sırtını dönmüş, camdan dışarıdaki caddeye bakıyordu. Ya da koltukta oturan keçi sakallının bile göremediği uzak mı uzak uzaklara. 4. Muhtar ertesi sabah gözlerini açtığında karısı yatağın üstüne eğilmiş, kalk diyordu, kalk, Reşit seninle görüşecekmiş. Bir düştü sanki. Karısının ayaklarının dibinde uzun kuyruklu kahverengi bir kedi dolaşıyordu. Gözleri bir çift ateş kuyusu. Beklesin dedi muhtar, geliyorum. Kedinin gözlerini tıpkı böyle kor gibi yanarken bir kez daha görmüştü, anımsıyordu. Ama ne zaman dedi kendi kendine, alnını tutup doğrulurken. Bir yanıt bulamadı. Karısıyla kedi odadan çıkarken uzun uzun baktı arkalarından. Bir yandan da burnundan sarkan anason kokusunu koparabilecekmiş gibi üst üste bıyıklarını sıvazlayıp duruyordu. Derken birdenbire taş kesildi. Kor gibi yanan kedi gözlerini ne zaman gördüğünü bulmuştu. 16 yıl önce ilk kez muhtar seçilişinin ertesi günü gözlerini açtığında karısıyla karşılaşmıştı gene. Karısı bile denemezdi hatta. Gitgide silinen bir gölgeydi yatağın üstüne eğilen ve kalk diyordu tıpkı az önceki gibi. Kalk, Cıngıl Nuri'nin karısı seninle görüşecekmiş. O gün beklesin dememişti muhtar. Hiç kuşkusuz ilk görevinin heyecanına kapılarak hızla kalkıp giyinmişti. Avluya çıktığında Cıngıl Nuri'nin karısı ellerine sarılmıştı hemen. Kadınla birlikte gelen üç çocuk da gözlerini dikip korkuyla bakmışlardı. Muhtar şaşırmıştı önce. Ellerini hangi konumda tutup nereye koyacağını bilememişti. Sonra bu köyde bir şeye şaşıracak son kişinin muhtar olması gerektiğini düşünerek şaşkınlığını sigara dumanının arkasına gizlemiş ve çocukların yüzüne bakıp gülümsemişti. Kadın iki gözü iki çeşme, saçları dağınık, dizleri ah çekilip dövülmekten yamyazdı. Kocasının dün akşam ruhum daralıyor diyerek evden çıktığını, bir daha da geri dönmediğini söylemişti. Çocuklar anılarının iki yanına geçip yan yana sıralanmıştı o sırada ve muhtar dört boncuklu bir tespihe benzetmişti onları. İmamelerini arıyorlar demişti. Kadın kocasının dün neler yediğini, neler konuştuğunu, dükkandan eve gelirken gökyüzündeki kuşlara nasıl baktığını, küçük kızını eşikte neden tokatladığını ve ruhum daralıyor diye içini çektiğinde sırtında hangi gömleğin bulunduğunu anlatmıştı sonra. Onun nereye gitmiş olabileceğini, öldürülüp bir dereye mi atıldığını, akrabalara yem mi olduğunu, yoksa kayalıklardan mı yuvarlandığını ya da kırklara mı karıştığını sormuştu. Muhtar, bin yıllık muhtar gibi her şeyi ölçüp biçerek sabırla dinlemişti onu. Bir yandan da peş peş ateşlediği sigaraların dumanına boğulmuştu. Mezara girmekten başka kaybolma yolu bilmeyen şu köylülerden birinin kendi kendini ortalıktan sileceğine inanamıyordu. Hiç kuşkusuz Cıngıl Nuri bir yere takılıp kalmıştı. Belki de bir içki alemindeydi, sızmıştı. Az sonra değilse de öğleye doğru gelir, dükkanını açıp köylüleri tıraş etmeye başlardı. Gene de muhtar o gün Nuri'yi kartal çığlıklarıyla çınlayan kayalıkların arkasında ya da sapsarı bir ağıt hüznüyle genişleyen ovanın öteki ucunda görebilecekmiş gibi dama çıkıp tezek yığınlarının arasında gezinmiş, aşağıya indiğinde hiç gereği yokken danının alnını okşamış ve Cıngıl Nuri'nin karısına doğru yürürken kendisi Nuri olsa ve ruhu bir iğne deliği kadar daralsaydı şu üç çocuklu kadını bırakarak nereye gidebileceğini düşünmüştü. Bu düşünce korkutmuştu onu. İçinde kocaman bir boşluk yaratmıştı. Sonra 42 yıldır yaşadığı bu köyün taşına, toprağına, köpeklerinin sesine, gübre kokusuna, hatta rüzgarlarının keskinliğiyle otlarının çıtırtısına ruhu, gözleri, derisi ve kulaklarıyla sımsıkı bağlandığını, artık istese de bir yere gidemeyeceğini anlayarak Nuri olmaktan vazgeçip kendi bedenine yerleşmiş. Alnının kırışıklıklarını, gözlerini ve uykulu yüz çizgilerini takınarak kadının önüne gelip durmuştu. Sence nereye gidebilir? Kadın gökyüzüne bakmıştı uzun uzun. Muhtarın sorusunu Tanrı'ya aktarmıştı sanki. Yanıt alamamıştı ya da yanıt verilmişti verilmesine de o işitememişti. Bu sırada muhtar kadının bakışlarında derin bir boşluk görmüştü bir an ve sonraki yıllarda sık sık anımsamıştı bu bakışları. Her kadının gözünde bir erkeğin kaybolup gideceği boşluk bulunduğuna inanmıştı. Hatta memeleri elma yarımı kadar kabarmış kabarmamış bütün kızların gözlerine dikkatle bakmıştı o boşluk doğuştan mı geliyor diye. Nuri her köşede aranmıştı o gün. Her yere sorulmuş ama küçücük bir ipucu bile bulunamamıştı. Yoktu. Öyle biri yaşamamıştı sanki. O atta biri bu köyde yıllarca berberlik yapmamıştı. Yüzü de unutulmuştu ansızın. Burnu nasıldı? Gözleri vardı da onlarla mı görürdü? Ağzıyla mı yer içerdi? Kimse anımsamıyordu. Dükkan onun varlığının biricik kanıtıydı bu yüzden. O da gitgide toza toprağa gömülüyordu. Camdan bakıldığında içerisi gözükmez olmuştu. Makaslar, usturalar, havlular, dahası kolonya ve sabun kokularıyla aynalar artık dükkanda değil de yalnızca anımsayabilenlerin belleğindeydi. O günlerde köye gelip kapı kapı dolaşan kalın dudaklı çingene kadınları giderken sırtlarındaki bohçalarda Nuri'nin kayboluşunu götürmüşlerdi öteki köylere. Bir ara Nuri'yi bulursa onlar bulur demişti biri. O kimdi şimdi bile bilinmiyor. Ya köylülerden de ya çingenelerden. Belki de kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği başka biriydi. Yanağında kıllı bir beni vardı sanki. Erkekti ve uzaklara bakıyordu. Ruhu başka bir yerdeymiş gibi. kadınlara göre ise o bir kadındı. Uzaklara bakmak da nereden çıkmıştı? Düpedüz yere bakıyordu ve Nuri'yi bulsa çingene kadınlar bulur diyordu.
Ayrım sonu.